Öteki Tarih 2. Cilt 15. Ayrım Sayfa 220 Amiral Bristol'ün Rolü. Prentice Groovich'in anlattıklarına ve bazı tanık ifadelerine dayanarak Ocak 1923'te Amiral Bristol'a sunduğu raporda Ermenilerin ve Yunanlıların elde ettikleri ganimetlerin Türklerin eline geçmesini istemedikleri herkesçe biliniyordu. Yangının çıkmasından günler önce Ermeni gençlerinden oluşan bir grubun İzmir'i yakmak üzere organize edildiğini söyleyen raporların varlığı da biliniyordu, diyordu. Bugün ABD Kongre Kütüphanesi'nde Bristol Papers adıyla tasnif edilen belge grubunun içinde bulunan Prentice bu raporu Ermeni kaynakları tarafından güvenilir bulunmuyor. Çünkü Mark Prentice henüz olayın sıcaklığı sürerken ve Amiral Bristol'a raporunu yazmadan önce serbest mühabir olarak çalıştığı günlerde New York Times gazetesinin 18 Eylül 1922 tarihli nüshasında çıkan yazısında İzmir'in Türklerin eline geçmesinden sonra Türk kuvvetlerince binlerce kişinin öldürüldüğünden ve şehrin yağmalandığından söz ettikten sonra kendi tanık olduğu bazı yağma ve öldürme olaylarından bahsetmişti. Prentice yazısına şöyle devam ediyordu. Bizlerin çoğu gözlerimizle gördük ve bunları doğrulamaya hazırız. Türk askerleri ellerindeki gazlı maddeleri caddelere ve evlere atan askeri yetkililerce yönetiliyorlardı. Konsolos yardımcısı Barnes bir Türk askerini gümrük binasını ve pasaport bürosunu ateşe verirken görmüş. Aynı şekilde binbaşı Davis, parantez içinde Kızılaç yetkilisi C. Klafus Davis'ten söz ediyor olmalı, Türk askerlerini evlere ateşe verirken gördüğünü söyledi. Donanma devriyesi de Amerikan okulu civarında çıkan yangının Türkler tarafından çıkarıldığına şahit olmuş. Ermeni araştırmacılara göre Prentice bu görüşlerini Yunan ve Ermeni düşmanı olduğu yazılarından, raporlarından bilinen Amiral Bristol'un baskıları üzerine değiştirmişti. ABD'nin İzmir konsolosu olan ve Türk ordusunun 11 Eylül 1920 günü şehre girmesiyle parantez içinde yangından önce İzmir'den ayrılan G. Horton 1926'da emekli olduktan sonra yazdığı The Blink of Asia parantez içinde Asya'nın baş belası adlı kitap Batı kamuoyunu Türklerin suçlu olduğuna inandıran önemli bir kaynaktı. Kitabın tam adının An Account of the Systematic Intermission of Christian Population by Mohammedans of the Culpability of Certain Grand Powers with the True Story of the Burning of Smyra. Parantez içinde Hristiyan nüfusun Müslümanlarca sistematik imhasının ve büyük güçlerin suç ortaklarının bir anlatısı, İzmir'in yanışının gerçek hikayesi olması bile kitabın hangi tezi savunduğunu göstermeye yetiyordu. 1923'te yayınlanan Current History Cilt 5 adlı kitapta yer alan Smyra During the Greek Occupation adlı makalenin Müslüman yazarı Albay Reşit Galip ise yangının Ermeni mahallesinde başlandığını ancak yangını Yunanlıların çıkardığını yazmıştı. Albay'a göre kundaklılar patlayıcı maddelerini Ayatriada ve Ayafotini kiliselerinde ve bazı özel evlerde saklamışlardı. Modern kaynaklar ne dedi? Lord Kingross, Atatürk Bir Milletin Doğuşu adlı meşhur biyografisinde yangının orijinine ilişkin sağlam kanıtların hiçbir zaman ortaya çıkmadığını, Mustafa Kemal'in Fransız Amiral Dumas ile yangının Ermeniler tarafından çıkarıldığını, nitekim Türkler şehre gelmeden önce kiliselerde şehri yakmanın kutsal bir görev olduğuna dair vaazların verildiğini söylediğini, bu amaçla kullanılan petrolün Ermenilerin evlerinde bulunduğunu ve birçok kişinin yangın çıkartmaktan tutuklandığını yazdı. Diğer kaynakların Türkleri ve özellikle fanatikliği ve gaddarlığı ile meşhur Nurettin Paşa'yı suçladığını belirten Kinross, kendi kanaatinin de silahsızlandırıldıkları Ermenileri imha etmek için bir binayı hapseden Türklerin yangını çıkardığı yolunda olduğunu belirtiyordu. Kinross'a göre Türkler binayı ateşe vermeden önce Ermeni mahallesine giriş çıkışı yasaklamış ve bir karantina bölgesi oluşturmuşlardı. Ancak rüzgar yangının sınırlı kalmasına izin vermemiş ve alevler çabucak şehri sarmıştı. İtfaiye teşkilatının yetersiz oluşu da yangının büyümesine neden olmuştu. O günlerin birinci elden tanığı Şevket Süreyya Aydemir ise ilk kez 1967 yılında yayımlanan Tek Adam'ın ikinci cildinde bu yangının sebebi hala aydınlanmış değildir. Ermeniler yaktı, Rumlar yaktı, yağmacılar yaktı, hatta Türkler yaktı derler demekle yetindi. Yakın tarihte İzmir'i Türklerin yaktığını iddia eden en meşhur kitap Ermeni asıllı yazar Margit Hosepian. Dobkin'in 1971'de yayımladığı Simaira, 1922 Destruction of a City adlı ödüllü araştırması oldu. Kitap, Türk dostu Amerikalı yazar Heath W. Lowre'un tarafından arşiv belgelerinin seçici bir biçimde ele aldığı ve olayın en önemli tanığı olan İzmir itfaiye şefi Paul Grandjoy için anlattıklarını es geçtiği için nesnel olmamakla suçlandı. Lowry, Amerikan, İngiliz, Fransız ve İtalyan kaynaklarının eksikliğini tamamlamak için incelenmesi şart olan Türk kaynaklarının henüz hiçbir araştırmacıya sunulmadığını söyleyerek konuyu bağladı. Yine Türk dostu yazar Bernard Lewis, The Armenians of Modern Turkey adlı kitabında İzmir yangınına tek satırla bile değinmedi. Bir başka Türk dostu Amerikalı yazar Stanford Shaw ise eşi Ezel Kural'la birlikte yazdığı History of Ottoman Empire and Modern Turkey Volume 2 Reform, Liberation and Republic Theories of Modern Turkey 1808-1975 adlı eserinde yangını Türklerin çıkardığını reddetti. Ama gerçek suçlunun kim olduğuna dair bir öneride bulunmadı. Doktor Bilge Umar ise 1974 yılında yayımlanan İzmir'de Yunanlıların Son Günleri adlı eserinde bu felaketten Türkler ve Ermenilerin ortaklaşa sorumlu olduklarını, Grinhoviç'in raporundan anlaşıldığı kadarıyla yangını evlerine sakladıkları tüfekleri ve cephaneleri yok etmek isteyen Ermenilerin kazayla başlattığını, Türklerin de başlangıçta yangına kayıtsız kalarak yayılmasına neden olduklarını söyledi. Mustafa Kemal'in tutumu. Peki Türkiye'de anlaşılır nedenle pek taraftar bulamayan, daha doğrusu üzerinde konuşmaya başlamanın bile bazılarının tepesine attırdığı İzmir'i Türkler yaktı teziyle ilgili ne söylenebilir? İzmir'in geri alınışının arifesinde Nif, parantez içinde bugünkü Kemalpaşa yakınlarındaki Bel Kahve'den bakarken bu şehre bir şey olsaydı çok üzülürdüm diyen Mustafa Kemal'in yangın sırasındaki tavrı hala bir muammadır. Mustafa Kemal'in yaveri Salih Bozok'un anlattığına göre alevler gavur İzmir'i bir kül yığınına dönüştürürken ileride Mustafa Kemal'in kayınpederi olacak Uşakizade Muammer Bey'in Göztepe'deki köşkünde bir ziyafet verilmekteydi. Bozok şöyle devam eder. Gazi terasta kurulmuş olan sofraya Fevzi ve İsmet Paşalardan başka beni, Muzaffer'i ve ev sahibimiz Latife Hanım'ı aldı. Fevzi Paşa Hazretlerinden başka herkes önündeki kadehleri zevkle doldurdu. Mezeler çeşitli ve nefisti. Fevzi Paşa içki içmediği halde kalamar tavadan tabağını öbek öbek alıyor. Bu İzmir'in kalamaları da pek başka oluyor. Aman pek özlemişim diyerek afiyetle yiyordu. Velhasıl sofradan ve başlayan geceden memnundu. Salih Bozok 30 Ağustos 1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde başka ayrıntılar da veriyor o ziyafete dair. Bozok'un anlattıklarına göre denize nazır terasta Mustafa Kemal ile Latife bir ara yalnız kalmışlardı. Latife anne ve babasından yaptığı işlerden söz ediyordu. Mustafa Kemal de ona başkumandanlık meydan muharebesine ait hatıralarını anlatıyordu. Yangın bütün dehşetiyle sürüyordu. Kordon boyu ve bugün fuarın yer aldığı alevler içindeydi. İki yaver uzaklarında kalmıştı ama konuşmaları duyuyorlardı. Mustafa Kemal Latife'ye sordu. Bu yangın yerinde size ait emlak var mıydı? Latife, emlakimiz mühim bir kısmı yanan sahadadır demiş ve heyecanla eklemişti. Paşam isterse hepsi yansın. Yeter ki siz sağ olun. Bu mesut günleri gören insanlar için malı ne kıymeti olur. Memleket kurtuldu ya, ileride olanları yeniden ve daha mükemmel bir suretle yaptırırız. Bu cevap Mustafa Kemal'in çok hoşuna gitmişti. Evet yansın ve yıkılsın dedi. Hepsinin telafisi mümkündür. Ankara'dan Yakup Kadri ile birlikte gelerek ziyafete katılan Falih Rıfkı ise Mustafa Kemal'in yalçın ve yırtılmaz sakinlikle yangını izlediğini teyit edecekti. Falih Rıfkı'nın yangını kimin çıkarttığı konusundaki düşüncelerini yazının sonunda okuyabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Peki o gün sofrada kalamar ziyafeti çeken Fevzi Paşa'nın düşüncesi neydi? Fevzi Paşa anılarında İzmir'e giriş bilhassa iki tarihi hadisenin acı akıbetli iki olayını yarattı. Biri İzmir'in büyük yangınını, diğeri Gazi Kemal'in bu yangın münasebetiyle yerleştiği otelden Latife Hanım'ın Göztepe'deki evine yatılı misafiridir. Bunlardan birincisi kısmen Nurettin Paşa'nın kısa görüşü, ikincisine de tesadüf denilen müessir amil olmuştur demekle yetinmişti. Sadece nahoş bir olay mı? Fevzi Paşa az konuşmuş ama önemli bir ifşaatta bulunmuştu. Yangının faili en azından o günlerde rejimin en önemli güvenilir adamlarından biri açısından belliydi. Ama nedense Fevzi Paşa'nın bu sözleri tarihin tozlu laflarında unutulur gitmişti. Fevzi Paşa'nın bu tezini destekleyen bir başka belge, İtilaf Devletleri'nin Fransız kumandanı Amiral Dumasnil'in 11 Eylül 1922 günü Konak'ta Nurettin Paşa ile 15 Eylül 1922 günü de Mustafa Kemal ile Göztepe'de yaptığı görüşme tutanaklarıdır. Dumasnil yardımcısı korvet komutanı, parantezinde sonra amiral Maroya tarafından tutulan tutanaklarda Nurettin Paşa'nın şehirde oturan Rum ve Ermenilerin İzmir'de çıkarılarak ülkenin yıkılıp yıkılmaz iş bölgelerine götürülmelerini emrettiğini söylediğini ve Amiral Dumesnil'in şehrin Rum ahalisi arasında hak edenlere cezaları verildikten sonra kalanların İzmir'in geleceği için şehirden sürülmemesi yolunda önerisine Nurettin Paşa'nın bize çok çektirdiler, onlara acıyacak değiliz. Yunanlıların işlediği cinayetler çok büyüktür cevabını verdiği yazılıydı. Nurettin Paşa'yı ikna edemeyen Dumasnil 15 Eylül'de Mustafa Kemal'e yangını Türklerin çıkardığı yolundaki söylentileri aktarmış ve yangını çıkaranların Türkler olduğuna dair şehirde rivayetler dolaşıyor. Birçok kişi Türklerin ateşe gaz döktüklerini bir takım teferruat ile anlatıyorlar. Ben derhal kurmay heyetimiz zabitleri tarafından tahkikat yaptırdım. Bu tahkikat dolaşan rivayetleri teyit etmedi. Ancak söylendiğine göre İngiliz amirali Türklerin mesuliyetine inanıyor demişti. Mustafa Kemal yangının işgalden önce oluşturulan bir teşkilatın eseri olduğunu belirtince Amiral Dumasnil bana kalırsa Türkler İzmir'i isteyerek yakmış olmaları hakkında itham edilemez. Bu çok manasız bir şey olur. Fakat Türklerin davalarının menfaati icabı bu yangın etrafında yerleşmekte olan bu efsaneyi derhal tekzip etmeleri lazımdır diyecekti. Mustafa Kemal yangın çıkartmak üzere bir teşkilatın kurulmuş olduğunu biliyorduk. Hatta Ermeni kadınların üstüne ateş tutuşturmak için malzeme ele geçirdik. Birçok kundakçıyı tevkif ettik. Girişimizden önce kiliselerde yangın çıkarmayı mukaddes bir vazife gibi gösteren nutuklar verilmiştir dedi ve ekledi. Evet, bu yangın nahoş bir hadisedir. Amiral bu sözün kendisine biraz zayıf göründüğünü belirtti ancak Mustafa Kemal'den daha fazlasını duyamadı. Ardından Mustafa Kemal konuşmayı İtilaf Devletleri'yle yapılacak barış müzakerelerine getirdi ve yangın meselesini kapattı. Ancak 17 Eylül 1922'de Mustafa Kemal İstanbul'daki Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal parantez içinde Tengirşek Bey'e bir davet göndererek Dumasnil'e sadece bir teşkilat diye işaret ettiği şüphelilerin tarifini yaptı. Telgrafta sadeleştirilmiş dille şöyle denmekteydi. İzmir yangını hakkında aşağıdaki tarzda beyanatta bulunmak lazımdır. Ordumuz İzmir'i her türlü kazadan muhafaza etmek için şehre girmeden evvel tedbirler almıştır. Ancak Yunanlılar ve Ermeniler daha evvel vücuda getirdikleri teşkilatla İzmir'i toptan yakmaya niyet etmişlerdir. Kiliselerde Hristosmos vermiş olduğu nutuklardaki İslamlar tarafından işitilmişti. İzmir'i yakmak bir dini vazife olarak tebliğ edilmiş bulunuyordu. Yangın bu teşkilat tarafından meydana getirilmiştir. Dumasnil ise 28 Eylül 1922 tarihli raporunda Türklerin şehirde düzeni sağlamak ve yağmayı önlemeye çalıştığı, Türk ordusunun iyi kadrolara sahip disiplinli bir ordu olduğu, çok sayıda yanıcı ve patlayıcı malzeme depoları olduğu söylendikten sonra Türkler yangınla sahip oldukları tüm imkanlarla mücadele ettiler. Bu imkanlar böylesine büyük bir felaket karşısında elbette yetersizdi diye yazdı. 1921 tarihli Ankara Anlaşması'ndan beri örneklerini sergilenen Fransız-Türk dostluğunun yeni bir nişanesiydi sanki bu rapor. Halbuki İngilizler Türklerin masumiyeti konusunda uzun süre ikna olamayacaklar, durumu soruşturmak için İzmir'e bir komisyon göndereceklerdi. Dipnot: Bilal Şimşir, Atatürk'le Yazışmalar, Kültür Bakanlığı 1981, sayfa 274 adlı eserinde söz edilen bu telgraf, nedense Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, parantez içinde Atatürk Araştırma Merkezi 2006, adlı kitapta yok. Peki İzmir'in simsiyah dev bir çukura dönüşmesine neden olan o korkunç yangın sırasında gayet soğukkanlı davranan, ziyafetlere katılan, ileride eşi olacak Latife Hanım'la romantik anlar yaşayan, yangını ise nahoş bir olay diye geçiştiren Mustafa Kemal'den sonra İzmir yangını hakkında konuştu mu? Maalesef hayır. Örneğin İzmir'de hala irili ufaklı yangınlar sürerken 4 Ekim 1922 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli celsesinde yaptığı konuşmasında yangına tek bir cümle ile bile değinmedi. Daha sonraki oturumlarda da sakallı Nurettin Paşa ve şükerasının gasp ettiği mallardan, başıbozuk Türk birliklerinin şehirde meydana getirdiği hasarlardan bahsedildi. Ama yangını kimin çıkardığına değinilmedi. Sanki milletvekilleri için böyle bir yangın yoktu. Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15-20 Ekim 1927 tarihinde Ankara'da toplanan ikinci kurultayında parti genel başkanı sıfatıyla yaptığı 36,5 saatlik nutukta tam 16 sayfa boyunca sakallı Nurettin Paşa'yı yerden yere vurduğu halde İzmir yangınına dair tek kelime etmedi. Peki daha sonra hemen her konuda konuşan, her konuda fikrini bildiğimiz Mustafa Kemal İzmir yangını hakkında konuştu mu? İlginçtir ama konuşmadı. Peki Mustafa Kemal'in yangın konusundaki suskunluğunun ve Nurettin Paşa hakkındaki bu öfkesinin altında yatan neydi? Bunun cevabı belki de Falih Rıfkı'nın şu satırlarında gizlidir. Gavur İzmir karanlıkta alev alev, gündüz tüte tüte yanıp bitti. Yangından sorumlu olanlar o zaman bize söylendiğine göre sadece Ermeni kundakçılar mıydı? Bu işte o zamanki ordu komutanı Nurettin Paşa'nın hayli marifeti olduğunu söyleyenler de çoktu. Atatürk'ün Nurettin Paşa'yı eskiden beri sevmediği nutkunda görülür. Kibirli, dar kafalı, zulüm ve zeberrüt düşkünü bir kimseydi. Bu yüzden bir zamanlar Millet Meclisi kendisini harp divanına verip mahkum bile ettirmek istemişti. Nurettin Paşa'nın biri İzmir'de biri İzmit'te tertip ettiği iki linç hikayesine gene o vakitler bizi ikrah içinde bırakmıştı. Parantez içinde iğrendirmiştir. Bunlardan biri İzmir Metropoliti Malatyos Hristatamos, öteki de Peyami Sabah'ın yazarı Ali Kemal'dir. Bildiklerimin doğrusunu yazmaya karar verdiğim için o zamanki notlarımdan bir sayfayı buraya aktarmak istiyorum. Yağmacılar da ateşin büyümesine yardım ettiler. En çok esef ettiğim şeylerden biri bir fotoğrafçı dükkanını yağmaya giden subay, bütün taarruz harpleri boyunca çekmiş olduğu filmleri otelde bıraktığı için bu tarihi vesikaların yanıp gitmesine sebep olmuştur. İzmir'i niçin yakıyorduk? Kordonu, konakları, oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Birinci Dünya Harbi'nde Ermenilerin tehcir olunduğu vakit Anadolu şehri ve kasabalarının oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korkuyla yakmıştık. Bu kuru kuru tahripçilik hissinden başka bir şey değildir. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi vardır. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe sanki Hristiyan ve yabancı olmak mutlak bizim olmamak kaderindeydi. Bir hap daha olsa da yenilmiş olsak İzmir'i arsalar halinde bırakmış olmak şehrin Türklüğünü korumaya kâfi gelecek miydi? Koyu bir mutassıp, öfkelendirici bir demagog olarak tanınmış olduğum Nurettin Paşa olmasaydı bu facianın sonuna kadar devam etmeyeceğini sanıyorum. Nurettin Paşa da Afyon'dan beri Yunanlıların yakıp kül ettiği Türk kasabalarının enkazını ve ağlayıp çırpılan halkını görerek gelen subayların ve neferlerin affedilmez hınç ve intikam hislerinden de şüphesiz kuvvet almaktaydı. Yıllar sonra yangın nerede başladı, kim başlattı bilmiyorum. İzmir'e girdiğimiz günlerin bende kalan en acı hatırası yangındır. Bu yangının sebepleri büyük tarih hadiseleri içindeki sebeplerdir. Küçükler emir aldıklarını söylerler, büyükler disiplininin kalmadığını söylerler diyerek Falih Rıfkı'yı adeta doğrulayacaktı. Her okuyucu aktardığım anlatılar eşliğinde kendi tarih okumasını yapacaktır. Peki bugün İzmir yangını etrafında örülen resmi tarihin sorgulanmasının önündeki en büyük engel gibi görünen İzmir'i Türkler yaktı dendiğinde İzmir'i Atatürk'ün ve arkadaşları yaktı diye anlaşılmasının önlenmesi için soruyu İzmir'i Nurettin Paşa mı yaktı diye değiştirmek tıkanıklığımızı açar mı? Emin değilim. 1922 Eylül'ünde İzmir'e kimlerin kıydığı konusunu açıklığa kavuşturmak için hem Amerikan, Fransız, İngiliz ve İtalyan kaynaklarının hem resmi ve yarı resmi gizli ya da açık Türk kaynaklarının, hem Yunan, Rum ve Ermeni kaynaklarının karşılaştırmalı bir okumasına, hem de bu olayın içinde yer aldığı tarihsel bağlamın, yani Osmanlı'nın son yüzyılından bugüne kadarki Cumhuriyet tarihinin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve zihinsel açıdan analizine tabi tutulmasına ihtiyaç olduğu açık. Sözlü tarihte İzmir yangını. Tarih her zaman yazılı kaynaklardan değil elbet. Pelin Böke'nin gerçekleştirdiği İzmir 1919-1922, Tanıklıklar adlı eserde topladığı sözlü tarih araştırmasında İzmir'deki yangını yaşamış Laventenleri konuşturuyor. Bunlardan bir örnek olarak 1914 doğumlu Laventen kökenli Ferdinando Stano'ya kulak verelim. O gece yangın başladı. Gazi Bulvarı'nda. Evde çoluk çocuk, annem, babam, amcalar hepsi vardı. Bir battaniye aldık. Nerede yatacağız belli değil. İzmir'den Turan'a gitmek, vesait yok, araba çalışmaz, hiçbir şey. Ermeniler birinciydi yangını çıkaran. Yunanlılar çarpışıyordu ara sırada. Türkler Eşref Paşa'da yukarıdaydılar. Ermeniler Yunanlılarla birlik çarpışıyordu o zaman. Gördüler. Türkler başladılar inmeye. Eşref Paşa'dan İzmir'e doğru. Yangına verdiler İzmir'i. Buna karşılık Leyla Neyzi'nin Ben Kimim, Türkiye'de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik adlı kitabında yer verdiği İzmir'in ünlü ailelerinden Katipzadelere mensup Gülfem İren ise o depoyu Ermeniler mi tutuşturdu, Türkler mi tutuşturdu, bana kalırsa Türkler tutuşturdu. Büyük bir kolaylık ve temizlik olsun diye ve sonra kimse kör olsun Rumlar, Ermeniler yaktı demedi. Bir de o var, demek ki suç bizdeydi ama yanılabilirim diyor. Gülfem Hanım'ın şu sözleri haklılık duygusu ile suçluluk duygusunun nasıl iç içe olduğunu gösterir. Büyük bir pislik kalktı ama haklı mıydılar, haksız mıydılar? Bir miktar haklıydılar. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu çökmüştü. Çöken bir devletin orasını burasını koparmak da yabancılar için kolaydı. O fuarın olduğu yer binlerce Ermeni, Rum ve Yahudinin barınağıydı. O temizliği yapmak için onu yaptılar. Olmalı mıydı? Böyle bir şey olmamalı mıydı? Onu hala düşünürüm. Bu topraklar bizim olduğu kadar onların da hakkıydı. Ta ecdatlarından beri bizim vatan toprağımız diyoruz. Evet, çok şükür bugüne ama bizim kadar onların da memleketi. İzmir'in ünlü yazarı Samim Kocagöz'ün oğlu olan Fadıl Kocagöz ise bana şunları anlatmıştı. İşgalden önce İzmir gümrüğünde çalışan, Giritli olmakla birlikte Helenike ve Fransızca bildiğinden işgal altında bu vazifesini sürdüren, istibdattan sonra 1927'ye kadar sandık emin olarak vazifede kalan anne, dedem Fadıl Sami Bey ve babam Hasan Sami ile Karşıyaka'da aynı evde yaşadım. Babamın dedemin anılarını dinleyişini, evrakını okuyuşlarını çok iyi anımsıyorum. Ancak daha sonra bunun sadece işgal günlerine yoğunlaştığını, istirdat ve yangının hep pas geçildiğini fark ettim. İkisi de Yeni Asır gazetesinin her 9 Eylül günü yayımladığı ve alt yazısı 9 Eylül İzmir yangını Yunan'ın son kahpeliği gibi bir şeyler olan o ünlü yangın fotoğrafisi sabitliğinde dururlardı. Ancak pederin Kalpaklılar Dolu Dizgin romanının yayımlanmasından birkaç yıl sonra dedem bir sabah ilk vapurla ben Saint Joseph Ortaokulu'na o pasaporttaki nargile kahvesine gitmek için Alsancak'a giderken İstirdart'ta Ermeni Kilisesi'nin kubbe mazgallarından alevlerin yükselişini ve kubbenin çöküşünü Namazgah Mahallesi'nden nasıl izlediklerini, Ermeni Mahallesi'nin yangının önüne geçmek için nasıl çepeçevre dinamitlendiğini anlattı. Dedemin kilise yangını için içinde cephanelik vardı. Körfez'de Alarga'da bekleyen gemiler onları kabul etmiyordu. Ya sakalı Nurettin kundakladı ya da topyekin intihar ettiler demesi ise içime işlemişti. Özet kaynakça. Doktor Bilgi Umar, İzmir'de Yunanlıların son günleri, Bilgi Yayınevi 1974. Doktor Çınar Atay, Tarih İçinde İzmir, Yaşar Eğitim ve Kültür Yayın Vakfı 1978. Margaret Hosbeyan Dobkin, Smyra 1922. Destruction of a City, Kent State University Press 1988. Falih Rıfkı Atay Çankaya Doğan Kardeş Matbaacılık 1969. İlhan E. Postacıoğlu Atatürk'ün önünde Tarih Bakalaryası Erler Matbaacılık 1977. Dora Sakaryan bir Ermeni doktorun yaşadıkları Garebe Taçarya'nın İzmir Güncesi Belge Yayınları 2005. Leyla Neyzi Ben Kimim Türkiye'de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik İletişim Yayınları 2004. Pelin Böke İzmir 1919-1922 Tanıklıklar Tarih Vakfı Yurt Yayınları 2006. Mudanya'dan Lozan'a giderken 9 Eylül 1922'de İzmir'in geri alınmasından sonra Ankara hükümeti birbirleriyle doğrudan ilgili üç önemli sorunla karşı karşıya kalmıştı. Bunlar barış görüşmelerinin ne zaman ve nerede başlayacağı ve görüşmelerde Türk tarafını kimin temsil edeceği konularıydı. Birinci konuda ilk ağız yoklaması İzmir'de yapılmıştı. İleride kayınpederi olacak İzmir'in ünlü tüccarlarından Muammer Uşakizade, Göztepe'deki Beyaz Konağı'nda kalan Mustafa Kemal'i 15 Eylül 1922 günü İzmir Limanı'na demirli Fransız donanması kumandanı Amiral Dumas'ını ziyaret etmişti. 13 Eylül'de başlayan İzmir yangının alevleri arasında süren görüşmede Amiral Dumesnil, "Konuşmalara girmek için iki ayrı metot vardır. Zafer elde ettiğinize göre itiraf devletlerine, şimdi sulh müzakerelerine gitmeye amade olduğunuzu bildirebilirsiniz. Veyahut aksine onlardan ilk tekliflerini yapmalarını bekleyebilirsiniz," dediğinde Mustafa Kemal, "Ben ikinci metodu tercih ederim. Çünkü ilk metot bir zaaf eseri olarak yorumlanabilir. Sarf ettiğimiz gayretten bitkin hale geldiğimizi sanabilirler," cevabını vermişti. Dumesnil, "Fakat zaferi elde ettiğiniz şu sırada bu yolda bir davranış güzel bir jest olur," diye üsteledi. Ancak Mustafa Kemal kararlı bir şekilde, "Ben bu usule başvuramam. Çok daha evvel Yunan ordusunu kolaylıkla ezebileceğimize tam emniyetimiz olduğu sırada Şubat 1921'de Londra'dan sulh müzakerelerinin açmasını rica etmiştik. Bizi dinlemediler. Tecrübelerimiz şu halde bu şekilde kabul etmemekliğimizi bize öğretmiş oluyor," diyecekti. Mudanya mı, Üsküdar mı? Amiral sonunda konferansın toplanması için gayri resmi konuşmalara başlamak şeklinde üçüncü yoldan söz etmek zorunda kaldı. Bu yolu uygun bulan Mustafa Kemal, mütakere görüşmelerinin misak-ı milli esaslarına uygun yürüteceğini belirtti. Ardından boğazların serbestliği karşısında her iki yakaya daimi istikamlar tesis edilmesi konusunda anlaşıldı. Mütarekenin nerede yapılacağı konusuna gelindiğinde Mustafa Kemal daha önce İzmir'i teklif ettiklerini hatırlattı, ancak Dumesnil, Fransızların güvenlik nedeniyle bunu uygun bulmadıklarını, onun yerine Venedik'e önerdiklerini söyledi. Ardından Mudanya alternatifi üzerine konuşuldu. Fakat Mudanya'ya ulaşmanın zorluğundan söz edildi. Sonunda iki taraf İstanbul Üsküdar üzerinde anlaştılar ve Amiral Dumesnil İstanbul'a döndü. Bundan sonrasında İsmet Ünlü hatıratında şöyle anlatır. "Müttefikler bizi İzmir'de bırakmışlar, bizimle hiç meşgul olmuyorlardı. Devlet ve milletin zahmet ve zaferinin karşılığını alması davasına müttefiklerini zorlamak icap ediyordu. Düşünüyoruz bunu nasıl yapabiliriz? İtiraf devletleri İngilizler Boğazlardadır, Çanakkale'dedir. Bütün kuvvetlerimizle bunların üzerine gidelim," dedik, ama kötü bir tesadüf neticesinde itiraf devletleriyle silahlı bir çatışma olabilir. "Böyle bir emrivaki ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunu istemiyoruz. Sonunda her şey göz alınacak ve Türk ordusu Çanakkale'ye doğru ilerlemeye başlayacaktı. Bir süre sonra tarafsız bölgeye silahlandıran İngiliz ordusu ile göğüs göğüse geldiler. Tarihe Çanak olayı diye geçen bu göğüsleşmede İngilizler silah kullanmadılar. Ancak Türk tarafı taarruz ederse diye tellerin arkasındaki mevzilerde bu taarruzu kabul etmeye hazır şekilde durdular. İngiliz işçileri imdada yetişiyor. Tam bu sırada Fransızlar Türklerle savaşmayacaklarını açıkladılar. İngiltere'de ise halk Türklerle yeniden karşı karşıya kalmaktan rahatsızdı. 21 Eylül 1922 günü İngiltere'nin önemli gazetelerinden Daily Mail, iktidardaki Lloyd George hükümetini ağır şekilde eleştirerek "Çanakkale'den çekiliniz" manşetiyle çıktı. Aynı gün İngiliz İşçi Sendikaları Kongresi, eğer savaş olursa genel greve gideceklerini açıkladı. Durumun nazikliği ortadaydı. Tam bu sırada Fransa'nın ünlü siyaset adamlarından M. Franklin Boylon, Met savaş gemisiyle İzmir'e geldi ve Mustafa Kemal ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede başvekil Rauf Bey ve hariciye vekili Yusuf Kemal Bey de hazır bulunmuştu. Görüşmenin başında Boylon, Mustafa Kemal Paşa'ya yaptığı müracaatın Türkiye Büyük Millet Meclisi hükmedene yapılmış gibi kabul edileceğini kararlaştırmış, müzakerelere bu şartlarla başlanmıştı. Nihayet itiraf devletlerinin 23 Eylül tarihli notası 29 Eylül'de yanıtlandı. Monsieur Franklin Boylon, itiraf devletleri namına verdiği teminata ve adilane sulhun kısa sürede tesisi için derhal müzakerele başlanacağına itimat ederek askeri hareket durdurulmuştur. İtiraf devletleri mütareke görüşmelerinin Mudanya'da yapılmasını da kabul etmişti. Mudanya Konferansı fiilen 3 Ekim'de başladı ve 11 Ekim'de Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasıyla bitti. İki başlılığın sona ermesi. Sıra mütarekeyi takip eden barış görüşmelerinde Türk tarafını kimin temsil edeceği konusunu kesinleştirmeye gelmişti. Daha Mudanya'da görüşmeler sürerken İtiraf Devletleri Vahdettin'e müracaat ederek İstanbul hükümetinin de Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine bir heyet göndermesini istemiş, İtiraf Devletleri'nin Türk tarafındaki çift başlıktan yararlanmak istemedikleri anlaşılıyordu. Ama Ankara'nın buna tepkisi çok sert ve akıllıca oldu. Sadrazam Tevfik Paşa'nın 17 Ekim 1922'de Mustafa Kemal'in İstanbul'daki temsilcisi Hamit Bey aracılığıyla Mustafa Kemal'in şahsına gönderdiği telgrafta Lozan'a gidecek delegasyonun ve Lozan'da takılacak olan ortak tavır konusundaki fikir sormasıyla başlayan süreç kimsenin aklına gelmeyecek bir şekilde sonuçlandı. Tevfik Paşa telgrafı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değil de kendi adına çekmesine öfkelenen, parantez içinde de öfkelenmiş görünen Mustafa Kemal fırsattan istifade Tevfik Paşa'ya sert bir cevap verdi. Telgrafta şöyle deniyordu: Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının kazanmış olduğu kesin zaferin sonucu olarak yakında yapılması beklenen Başarı Konferansı'nda Türkiye Devleti yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından temsil olunur. Ancak telgrafın hitap kısmına İstanbul'da Hamit Bey'e diye yazıldığı için telgraf Tevfik Paşa'ya ulaşamamıştı. Güya Hamit Bey telgrafın sadrazama verileceğini anlamamıştı ama telgraftaki hususları bir özet halinde sadrazama sunmuştu. Bunun kasıtlı bir yanlış anlamı olması ihtimali güçlüydü çünkü kendisine cevap verilmediğini sanan Tevfik Paşa ilk telgraftan 12 gün sonra emredici bir dille ikinci bir telgraf daha çekinde Mustafa Kemal'in beklediği fırsat doğmuştu. Saltanatın kaldırılmasına dair kanun teklifini meclisin Hürriyet ve İtiraf Fırkası kökenli tek üyesi Doktor Rıza Nurur hazırlamıştı. Teklifi ilk imzalayanlar arasında saltanata ve hilafete bağlılığıyla tanınan Rauf Bey de vardı. Mustafa Kemal ise teklife 81. kişi olarak imza koymuştu. 30 Ekim günü önergenin kabulü için gereken çoğunluk sağlanamamış, görüşmeler ertesi gün ertelenmişti. Değişiklikler için yeter sayının bulunmayacağı anlaşılınca oturum tarihi edilmişti. 31 Ekim günü meclis çalışmadı. 1 Kasım'da saat 6.45'te tekrar toplandığında sinirler iyice gerilmişti. Mustafa Kemal'e çeşitli nedenlerle muhalefet eden milletvekillerinin oluşturduğu ikinci grubun lideri Hüseyin Avni Bey ve 25 arkadaşının saltanatın kaldırılmasından sonra hilafetin korunması yönündeki ifadelerini önergeye ekletmeleri üzerine halifelik konusunda kafaların karışık olduğunu gören Mustafa Kemal kürsüye çıktı ve halifeliğin ve sultanlığın tarihiyle ilgili gece yarısına dek süren uzun bir konuşma yaptı. Bazı kafalar kesilecektir. Ancak bu uzun konuşmaya rağmen 23 kişilik komisyon 3 saat süren dini tartışmalar sonunda hala yönergeye son halini veremeyince 2 gündür mutat akşam yemeklerini kaçırdığı için zaten sinirli olan Mustafa Kemal'in sabrı taştı ve bir sıranın üstüne çıkarak "Mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleye tabi görürse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesince ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir" diye biten meşhur konuşmasını yaptı. Komisyon Başkanı Ankara Milletvekili Hoca Mustafa Efendi durumun nezaketini anlayarak "Efendim, biz meseleyi başka noktayı nazardan muhafaza ediyorduk. İzahatınızdan tenevvür ettik, aydınlandık" diye ustaca çark etmiş, meclis 2 Kasım gecesi saat 3'te tekrar toplanmış ve birinci grup adına Mustafa Kemal'in, ikinci grup adına Hüseyin Avni Bey'in lehte konuşmalarını takiben, gök gürültüsünü andıran alkışlar arasında saltanat ilga edilmişti. Lazistan milletvekili Ziya Hurşit, mazbataya itiraz etmek için sürekli söz istemiş ancak söz verilmemişti. Ziya Hurşit'in yasaya karşı olduğunu söyleyerek kararın oy birliğiyle değil oy çokluğuyla kabul edildiği şeklinde yazılması önerisi de dikkate alınmamıştı. İki maddeli kanunun birinci maddesinde misak-ı milli sınırları içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka hükümet tanınmayacağı kesin bir dile belirtilirken, ikinci maddesinde hilafet Osmanlı hanedanına aittir, Türkiye Devleti hilafet makamının dayanığıdır denmekteydi. Müfit Efendi'nin okuduğu Türkçe dua ile kanun onandı ve işlem tamamlandı. Böylece Lozan'da Türk tarafını kimin temsil edeceği meselesi kökten halledilmişti. 15. ayrımın sonu, sayfa 238.